Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. Üçüncü ayrım. Nereden geliyorum demiştin? Meydan Saps diye yanıtladı Eyüp Baba. Haline bakılırsa bu Meydan Saps bayağı uzakta olmalı. Buraya laklak etmeye gelmedim. Gelmemin nedeni? Dev pençeye benzeyen elini kaldırdı. Tamam tamam, beni öldürmeye geldin, anladık. Ama can vermeden önce son birkaç söz söylemeye hakkın vardır herhalde. Pekala dedi Eyüp Baba. Ama yalnızca birkaç kelime. Dev sırıttı. Sağ olasın. Sana ne kötülük yaptım da ölüm fermanımı çıkardın sorabilir miyim? En küçük oğlumu elimden aldın diye haykırdı Eyüp Baba. O benim dünyada en sevdiğim varlıktı. Dev homurdandı, çenesini kaşıdı. Bir sürü babadan bir sürü oğul aldım dedi. Eyüp Baba öfkeyle tırpanına davrandı. O zaman onların da öcünü almış olacağım. İtiraf etmeliyim ki cesaretin bende hayranlık uyandırıyor. Cesaret nedir, haberin bile yok senin dedi Eyüp Baba. Cesaret göstermek için bir şeyin tehlikede olması lazım. Oysa ben buraya kaybedecek hiçbir şeyim olmadan geldim. Canından olabilirsin ama dedi Dev. Sen canımı çoktan aldın. Dev bir kez daha homurdandı. Düşünceli düşünceli Eyüp Baba'yı süzdü. Bir süre sonra, tamam o halde dedi, seninle düello edeceğim. Ama önce beni izlemeni istiyorum. Acele et dedi Eyüp Baba, sabrım tükeniyor. Ama dev çoktan dönmüş, dev boyutlu bir koridora doğru yürümeye başlamıştı bile. Eyüp Baba'nın da onu takip etmekten başka seçeneği kalmadı. Devin peşi sıra, tavanı neredeyse bulutlara sürtünen, her biri muazzam sütunlarla desteklenen koridorlardan oluşan bir labirente girdi. Pek çok merdiven boşluğundan, meydan sabzın tamamını içine alabilecek büyüklükte salonlardan geçtiler. Bu şekilde epeyce yürüdükten sonra, dev, Eyüp Baba'yı karşı ucunda bir perde bulunan, uçsuz bucaksız bir salona soktu. Eliyle yaklaşmasını işaret etti. Eyüp Baba gidip onun yanında durdu. Dev perdeyi açtı. Arkasında bir pencere vardı. Eyüp Baba camdan aşağıya göz alabildiğine uzanan bahçeye baktı. Bahçeyi çeviren sıra sıra servi ağaçlarının altı rengarenk çiçeklerle kaplıydı. Mavi çinilerden yapılma havuzlar, mermer teraslar, yemyeşil çimenlikler vardı. Eyüp Baba nefis bir biçimde budanmış, şekil verilmiş çalı çitler, nar ağaçlarının gölgesinde çağıldayan çeşmeler gördü. Üç ömür sürse, böylesine güzel bir yeri tahayyül edemezdi. Ama Eyüp Baba'yı dizlerinin üzerine çökerten şey, bahçede büyük bir neşeyle koşup oynayan çocukların görüntüsü oldu. Gezinti yollarında, ağaçların etrafında birbirlerini kovalıyorlardı. Saklambaç oynuyor, çalı çitlerin arkasına saklanıyorlardı. Eyüp Baba'nın çocukları tarayan gözleri nihayet aradığı şeyi buldu. İşte oradaydı. Oğlu Kayis, kanlı canlı sapasağlam. Boy atmıştı. Saçları da Eyüp Baba'nın anımsadığından daha uzundu. Üzerinde şık bir pantolonla göz alıcı beyaz bir gömlek vardı. İki arkadaşının peşinden koşarken şen kahkahalar atıyordu. Kayis diye fısıldadı Eyüp Baba. Soluğu camı buğulandırdı. Sonra oğlunun adını haykırdı. Seni duyamaz dedi de, göremez de. Eyüp Baba olduğu yerde zıplıyor, kollarını sallıyor, habire cama vuruyordu. Sonunda dev perdeleri kapatıverdi. Anlamıyorum dedi Eyüp Baba, sanıyordum ki. Bu senin ödülün dedi dev. Açıklasana şunu diye bağırdı Eyüp Baba. Seni bir sınavdan geçirdim. Sınav mı? Sevgi sınavı. Gaddarca bir imtihandı, farkındayım. Sana nelere mal olduğu da gözümden kaçmadı. Ama sınavı geçtin. Bu da senin ödülün ve oğlunun. Peki, ya seçim yapmasaydım diye çığırdı Eyüp Baba, sınavına girmeyi reddetseydim? O zaman bütün çocukların yok olacaktı dedi dev. Zayıf bir babaya sahip oldukları için zaten lanetleneceklerdi. Vicdan azabı çekmektense, bütün evlatlarının ölümüne göz yuman bir ödlek olacaktın. Cesur biri olmadığını söylüyorsun ama ben sende cesaret görüyorum. Senin yaptığın şey, taşımayı kabullendiğin o suçluluk duygusu cesaret ister. İşte bunun için sana saygı duyuyorum. Eyüp Baba yavaşça tırpanını çekti. Ama elinden kayan tırpan büyük bir çangırtıyla mermer zemine düştü. Dizleri büküldü, yere çökmek zorunda kaldı. "Oğlun seni hatırlamıyor," diye sürdürdü dev sözünü. "Onun hayatı bu artık. Ne kadar mutlu olduğunu kendi gözlerinle gördün. Burada en iyi yiyeceklere, giysilere, arkadaşlara sahip. Seviyor, seviliyor. Sanat, yabancı diller, fen bilimleri eğitimi alıyor. Dirayet ve hayırseverlik öğreniyor. Hiçbir eksiği yok. Bir gün büyüyüp adam olduğunda buradan gitmeyi seçerse, istediğini yapmakta özgür olacak. İyiliği, şefkatiyle pek çok hayata dokunacağını ve kedere boğulmuşlara mutluluk getireceğini tahmin ediyorum. Onu görmek istiyorum," dedi Eyüp Baba. "Onu eve götürmek istiyorum." "Öyle mi?" Eyüp Baba başını kaldırıp deve baktı. Yaratık perdenin yakınındaki bir komodine gitti. Çekmecelerin birinden bir kum saati çıkardı. "Kum saatinin ne olduğunu biliyor musun Abdullah?" "Biliyorsun demek. Güzel." "Her neyse." Dev saati alıp ters çevirdi. Eyüp Baba'nın ayağının dibine koydu. "Onu eve götürmene izin vereceğim," dedi. "Bunu yaparsan bir daha asla buraya dönemez. Yok eğer yapmazsan sen buraya bir daha asla dönemezsin. Kumların tamamı döküldüğünde sana kararını soracağım." Sonra dev salondan çıktı. Eyüp Baba'yı yine can acıtıcı bir seçimle baş başa bıraktı. Eyüp Baba hemen onu alıp eve götüreceğim diye düşündü. Bu onun hayatta en çok bedeninin her bir zerresiyle istediği şeydi. Binlerce kez bunun hayalini kurmamış mıydı? Küçük kayısı bir kez daha kucaklamanın, yanaklarını öpmenin, o küçücük ellerin yumuşaklığını kendi avuçlarında hissetmenin hayalini. Öte yandan diyelim ki onu eve götürdü. Meydan Sabz'da kayısı nasıl bir hayat bekliyordu? En iyi ihtimalle bir köylünün çetin yaşamı, üç aşağı beş yukarı kendi yaşamının aynısı. Kayıs, köydeki çocukların çoğunu kırıp geçiren kıtlığı, kuraklığı atlatmayı başarırsa elbette. "O zaman kendini affedebilir misin?" diye sordu Eyüp Baba kendine. Bencilce nedenlerle onu yerinden ettiğin, bollukla, fırsatlarla dolu bir yaşamdan kopardığın için. Öte yandan kayısı burada bıraktığı takdirde, oğlunun yaşadığını, nerede olduğunu ama onu asla göremeyeceğini bilerek nasıl yaşardı? Buna nasıl dayanırdı? Eyüp Baba hüngür hüngür ağlamaya başladı. Öyle çaresizdi ki kum saatini aldığı gibi duvara fırlattı. Saat bin parçaya bölündü, incecik kumlar yere saçıldı. Dev salona dönünce onu omuzları çökmüş, cam parçalarının üzerinde dururken buldu. "Sen acımasız canavarın tekisin," dedi Eyüp Baba. "Sen de benim kadar uzun yaşasaydın, zalimlikle yardımseverliğin aynı rengin iki tonu olduğunu anlardın," diye karşılık verdi dev. "Evet, bir karara vardın mı?" Eyüp Baba gözlerini kuruladı, tırpanını alıp beline bağladı. Ağır adımlarla başı önde kapıya yürüdü. "Sen iyi bir babasın," dedi dev, yanından geçen Eyüp Baba'ya. "Bana yaptığın şey yüzünden cehennem ateşlerinde yanasın," diye söylendi Eyüp Baba, kolu kanadı kırık. Salondan çıktı, koridora doğru ilerliyordu ki dev arkasından seslendi. "Al şunu," dedi yaratık. Eyüp Baba'ya içinde koyu renk bir sıvı bulunan küçük cam bir matara verdi. "Eve dönüş yolculuğunda iç bunu. Hadi hoşça kal." Eyüp Baba matarayı aldı, tek kelime etmeden yola düştü. O gittikten günler sonra karısı aileye ait tarlanın kıyısına çökmüş, tıpkı kayısı görme umuduyla orada oturan Eyüp Baba gibi gözlerini uzaklara dikmişti. Kocasının döneceğine dair umudu her geçen gün azalıyordu. Köy halkı Eyüp Baba'dan geçmiş zaman kipiyle söz etmeye başlamıştı bile. Kadıncağız bir gün yine toprağın üzerinde oturur, dudakları mırıl mırıl dualarla kıpırdarken zayıf bir karaltının dağlardan Meydan Sabz'a doğru yaklaştığını gördü. Giysi diye eski püskü çullara bürünmüş, kadidi çıkmış, gözleri çukura kaçmış, elmacık kemikleri çökük adamı önce yolunu yitirmiş bir derviş sandı. Kocasını ancak iyice yaklaştıktan sonra tanıyabildi. Yüreği sevinçten pırpır etti, bir ferahlama çığlığı attı. Eyüp Baba yıkandıktan, su içip yemek yedikten sonra yatağına uzandı. Etrafına halkı olan köylüler onu soru yağmuruna tuttu. "Nereye gittin Eyüp Baba? Neler gördün? Başına neler geldi?" Eyüp Baba onları yanıtlayamıyordu. Çünkü neler yaşadığını anımsamıyordu. Yolculuğuyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Ne devin dağına tırmandığını, ne onunla konuştuğunu, ne o görkemli sarayı ne de perdeli büyük salonu. Gözünü açtığı an, unuttuğu bir rüyadan uyanmış gibiydi. Gizli bahçe, çocuklar, en önemlisi de ağaçların altında arkadaşlarıyla oyun oynayan Kayıs aklından uçup gitmişti. Öyle ki biri Eyüp Baba'ya Kayıs'ten söz ettiğinde adam gözlerini şaşkınlıkla kırpıştırdı. "Kim?" dedi. Bir zamanlar Kayıs adında bir oğlu olduğunu kesinlikle anımsamıyordu. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu anlayabiliyor musun Abdullah? Eyüp Baba'nın anılarını silen o ilacın, devin ikinci sınavını da geçen Eyüp Baba'nın ödülüydü bu. O bahar, meydan sabzı kaplayan gökyüzü nihayet aralandı. Yarıklardan dökülen şey, geçen yılların cılız serpintisi değil, harika, muhteşem bir sağanaktı. Tombul damlalar peş peşe iniyor, susuzluktan kavrulan köy ona kucak açıyordu. Yağmur bütün gün meydan sabzın çatılarını dövdü. Dünyadaki diğer bütün sesleri boğdu. Yaprakların ucundan iri, dolgun yağmur damlaları yuvarlanıyordu. Kuyular doldu, ırmak kabardı. Doğudaki tepeler yeşerdi. Yaban çiçekleri açtı ve yıllardan sonra ilk kez çayırlarda çocuklar oynadı. İnekler otladı. Herkes bayram ediyordu. Yağmurlar kesilince köylüler kolları sıvadı. Yapılacak iş vardı. Toprak duvarların kimisi erimiş, birkaç çatı çökmüş, tarım arazileri sular altında kalmıştı. Ama son 10 yıllık sefaletin ardından meydan sapsalkı yakınacak değildi elbette. Duvarlar dikildi, çatılar onarıldı, sulama kanalları boşaltıldı. O sonbahar Eyüp Baba ömründe görmediği bollukta bir şam fıstığı hasadı elde etti. Ertesi yıl ve onu izleyen yıl ise daha da iri ve kaliteli ürün aldı. Ürününü sattığı büyük şehirlerde önüne dizdiği şam fıstığı piramitlerinin arkasında gururla oturur, yüzü yeryüzünün gelmiş geçmiş en mutlu adamı gibi parlardı. Meydan sabz bir daha kuraklık nedir görmedi. Söylenecek fazla bir şey kalmadı Abdullah. Ama büyük serüvenlere doğru yol alan genç, yakışıklı bir erkek, atıyla köyden hiç mi geçmemiş diye sorabilirsin tabii. Köyün sahip olduğu çağıl çağıl sudan bir bardak içmek, bir somun ekmeği köylülerle belki de Eyüp Baba'yla paylaşmak için durmamış mı? Bunu bilemem oğlum. Tek bildiğim, Eyüp Baba'nın çok uzun bir ömür sürdüğü. Hep arzuladığı gibi çocuklarının evlendiğini gördü. Onlardan bir sürü torun sahibi oldu. Hepsi de Eyüp Baba'ya sonsuz bir mutluluk verdi. Bir de sana bazı geceler hiç nedensiz Eyüp Baba'nın bir türlü uyuyamadığını söylemeliyim. Artık çok yaşlanmış olmasına rağmen bacakları tutuyor, bir bastonun yardımıyla rahatça yürüyordu. İşte bu uykusuz gecelerde karısını uyandırmadan yataktan süzülür, bastonunu kapar, evden çıkardı. Önü sıra tıklayan bastonla, yüzünü yalayan gece esintisiyle karanlıkta yürürdü. Tarlasının kenarında üstü düz bir kaya vardı. Eyüp Baba yavaşça ona otururdu. Orada genellikle bir saat kadar kalır, yıldızlara, ayın önünden süzülerek geçen bulutlara bakardı. Uzun ömrünü düşünür, ona bağışlanan ihsanlara, saadete şükrederdi. Bundan fazlasını istemek, daha da çoğunu dilemek açgözlülük olurdu biliyordu. Hoşnutlukla iç geçirir, dağlardan kopup gelen rüzgarı, gece kuşlarının cıvıltılarını dinlerdi. Ama arada bir, bunların dışında başka bir ses duyduğu duygusuna kapılıyordu. Hep aynı sesti. Bir çıngırağın tiz çıngırtısı. Neden böyle bir ses duyduğunu anlayamıyordu, hele de gece vakti. Bütün koyunlarla keçiler uykudayken. Bazen kendine kesinlikle böyle bir şey duymadığını söyler. Bazen de çıngırtıdan öylesine emin olurdu ki karanlığa seslenirdi. Biri mi var orada? Kim o? Çık ortaya! Ama bir kez olsun karşılık gelmedi. Eyüp Baba anlayamıyordu. Tıpkı bu çıngırtıyı her duyuşunda neden içini bir şeyin, üzücü bir rüyanın, geride bıraktığı hüznü andıran bir dalganın yaladığını ve onu her seferinde aniden çıkan bir esinti misali şaşırttığını anlayamadığı gibi. Sonra her şey gibi bu da bitiyordu. Geçip gidiyordu. İşte böyle oğlum, masalımızın sonu. Ekleyecek bir şey kalmadı. Ve gerçekten geç oldu. Ben de yoruldum. Kız kardeşinle benim şafakla yola çıkmamız gerek. Hadi, üfle mumunu. Başını yastığa koy, gözlerini kapa. İyi uykular oğlum. Sabah vedalaşırız. 2. Sonbahar 1952. Babası Abdullah'a daha önce hiç vurmamıştı. Bu yüzden vurduğu zaman elinin ayasını, onun kafasının yan tarafına, tam kulağının üstüne, sertçe, ansızın indirince Abdullah'ın gözlerinden hayret yaşları fışkırdı. Oğlan durumu çaktırmamak için hemen gözlerini kırpıştırdı. Eve dön dedi baba, sıkılı dişlerinin arasından. Abdullah, ön taraftaki perinin hıçkırarak ağlamaya başladığını duydu. Sonra baba ona bir daha vurdu. Bir kez, daha da sert, sol yanağına. Abdullah'ın başı yana savruldu. Yüzü yanıyordu, gözünden yaş geldi. Sol kulağı çınlıyordu. Baba eğildi, ona iyice yaklaştı. Esmer kırışık yüzü, çölü, dağları ve gökyüzünü tamamen kapadı. Sana eve gitmeni söyledim evlat dedi, acılı bir ifadeyle. Abdullah hiç sesini çıkarmadı. Hızla yutkundu. Gözlerini kısıp babasına dikti. Güneşe karşı yüzüne siper ettiği elinin arkasından gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Öndeki küçük kırmızı el arabasına yarı uzanmış olan peri, korkuyla titreyen tiz sesiyle ona seslendi. Abdullah! Baba, bıçak keskinliğindeki bir bakışla oğlanı yerine mıhladı. Ayaklarını sürüyerek arabanın yanına döndü. Peri, yattığı yerden kollarını Abdullah'a doğru uzatmıştı. Abdullah onların yola çıkmasını bekledi. Sonra ellerinin tersiyle gözlerini kuruladı, peşlerine düştü. Biraz sonra baba ona bir taş attı. Aynen Şadbağlı çocukların perinin köpeği Şuja'ya yaptıkları gibi. Tek fark onların Şuja'ya isabet ettirmeye, canını yakmaya çalışmalarıydı. Babanın fırlattığı taş zararsızca yere Abdullah'ın birkaç adım ötesine düştü. Oğlan bekledi. Babasıyla peri yeniden yola düşünce bir kez daha arkalarına takıldı. Sonunda güneşin tam da zirveden inmeye koyulduğu sırada baba el arabasını durdurdu. Abdullah'a doğru döndü, bir süre düşündü, sonra eliyle yanına çağırdı. Anlaşıldı, pes etmeyeceksin dedi. Peri'nin eli at arabasındaki yatağından çabucak Abdullah'ın avucuna kayıverdi. Islak gözleriyle ona bakıyor, eksik dişlerini göstererek, ağabeyi yanında olduğu sürece, başına hiçbir kötülük gelemezmiş gibi gülümsüyordu. Oğlan, parmaklarını onun eline doladı. Tıpkı her gece iki kardeş, bez karyolalarında kafa kafaya vermiş, bacakları birbirine dolanmış yatarlarken yaptığı gibi. Senin evde kalman gerekiyordu dedi baba. Annenle İkbal'in yanında, tembihlediğim gibi. O senin karın diye düşündü Abdullah. Annemi gömdük. Ama sözcükleri dudaklarından dökülmeden tam zamanında durdurmayı öğrenmişti. 3. ayrımın sonu. Sayfa 18. Devamı 4. ayrımda.